Ayrım 34. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 349. 37. Laponlar arasında. Malmberg'in millerce kuzeyinde, küçük Luossajor Gölü'nün batı kıyısında küçük bir Lapon kasabası vardı. Gölün güney ucunda, Laponca'da adına Kurunavara denilen tek başına yüz yuvarlak bir dağ yükselir. Dağ sanki sırf demirden meydana gelmiş gibidir. Kuzeydoğu'da demir madeni yönünden zengin bir başka dağ, Luossavaara dağıdır. Bu iki dağla Gällivare arasında demir yolu yapımına başlanmıştı. Kirunavara'nın eteğinde bir gar, yolcular için bir otel, işçiler ve mühendisler için de evler yükselmekteydi. Toprağı kaplayan bodur, kavruk kayınların ancak Azizcan yortusundan sonra yaprak açtığı bu kuzey memleketinde şirin ve şen evleriyle mini mini bir şehir ortaya çıkıyordu. Gölün batısında toprak çıplaktı. Buraya en çok 2-3 ay önce bir iki göçebe Lapon ailesi yerleşmişti. Ama obalarını kurmak için fazla zamana ihtiyaçları yoktu. Ne toprağı kazmışlar, ne kayaları atmışlar, ne de sağlam evler yapmışlardı. Göle yakın, kuru ve güzel bir yer seçtikten sonra, gördükleri iş sadece çalılıkları yolmak ve birkaç tümseyi düzleştirmek olmuştu. Ağaçtan sağlam duvarlar yükseltmek için ne günlerce tahta biçmiş, ne de bir çivi çakmışlardı. Ne çatıyla, damla, tahta kaplamayla, ne de pencere, kapı ve kilitle uğraşmışlardı. Çadır direğini yere adam akıllı tutturup, çadır bezini de üstüne gerdiler mi, onların oturacak evi hazırdı. Yerleşme ve eşya masrafları da yok gibiydi. Yere çam dallarıyla rengeyi derisinden bir sergi yayarlar, çadırın tepesine zincirlerle tutturdukları kancaya da rengeyi etini pişirdikleri koca tencereye asarlardı. Gölün batı kıyısına yerleşen ve azgın kış gelmeden evlerini bitirmeye çalışan göçmenler, yüzyıllardan beri bu yüksek kuzey topraklarında soğuğa ve fırtınalara karşı çadır bezinden daha sağlam bir siper yapmayı düşünmeden oturan Laponların gelenek ve göreneklerine şaşıyorlardı. Buna karşılık Laponlar da insanın yaşaması için bir çadırla birkaç rengeyi yetip de artarken kendilerini bunca zahmete sokan şu göçmenlerin işine bir türlü akıl erdiremiyorlardı. Temmuz ayında bir öğle sonrası bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Aslına bakarsanız Laponlar bu mevsimde çadıra girmeye pek alışık değillerdi. Ama bu havada çaresiz, çadırın birinde bir araya gelmiş, ortada yanan ateşin çevresinde kahvelerini içiyorlardı. Onlar kahvelerini içip konuşa dursun, Kiruna tarafından bir kayık geldi ve obanın yakınında bir yere yanaştı. Kayıktan bir işçiyle 13-14 yaşlarında bir kızcağız indi. Köpekler hışımla havlayarak o yana doğru atıldılar. Laponlardan biri başını çadırın kapısından çıkarıp ne olup bittiğine baktı. Gelen işçiyi tanıdı ve pek sevindi. Çünkü gelen sevimli, hoş sohbet, üstelik kendi dillerinde bilen bir Lapon dostuydu.
''Tam zamanında geldin Söderberg!''
diye haykırdı Lapon.
''Kahve güğümü ateşte. Bu yağmurda yapacak başka iş yok. Hadi bakalım, gir de biz görmeyeli ne var ne yok anlat.''
Laponlar daracık çadırda, işçiyle kıza yer açmak için gülüşerek biraz daha sıkıştılar. Adam onlarla kendi dillerinde lafa dalmıştı bile. Konuşulanlardan bir şey anlamayan kızsa, merakla kazana, kahve güğümüne, ateşle dumana, Lapon erkekleriyle kadınlarına, çocuklara ve köpeklere, bez duvarlara, yeri kaplayan derilere, erkeklerin çubuklarına, alacalı bulacalı elbiselere, tahtadan yontularak yapılmış mutfak takımlarına bakmaya koyuldu. Onun için buradaki her şey yeni ve değişikti. Birdenbire gözlerini önüne eğmek zorunda kaldı. Çünkü çevresindeki herkes ona bakıyordu. Anlaşılan Söderberg kendisinden söz etmişti. Kadın ve erkekler kısa çubuklarını ağızlarından çekip onu süzdüler. Yanında duran Laponlardan biri omzuna dostça vurup İsveç diliyle
"İyi, çok iyi," dedi.
Sonra bir Lapon kadını ona bir fincan kahve doldurdu. Kahve elden ele geçip ona ulaştı. O sırada aşağı yukarı kendi yaşında bir Lapon çocuğu, oturanların arasından kendine yol açıp yanına kadar geldi ve gözlerini kızdan ayırmaksızın yere uzandı. Kızcağız, Söderberg'in Laponlara, kendi hikayesini ve kardeşi Küçük Metz'e yaptığı parlak gömme törenini anlattığını seziyordu. Ona sorarsanız, kendisinden çok babasından söz edilmesini isterdi. Babasının Ruasajor'un batısında, Laponlar arasında yaşadığını duymuş, trenle Gellivar'dan Kiruna'ya gelmişti. Orada herkes kendisine çok iyi davranmıştı. Hatta bir mühendis, gölün öbür yakasına geçerken, babasını birlikte aramaları için Laponca bilen Söderberg'i onun yanına katmıştı. Kız kayıktan iner inmez babasına rastlayacağını ummuştu. Onun için çadıra girince, yüreği heyecandan güm güm atarak bütün yüzleri bir bir gözden geçirmişti. Ama babası orada değildi. Çocuk Laponlarla görüşürken, Söderberg'in yüzünün gitgide asıldığını gördü. Laponlar başlarını sallıyor ve şehadet parmaklarıyla habire alınlarının ortasına işaret ediyorlardı. Sanki aklını yitirmiş birinden söz eder gibi. Yavrucak sonunda sabredemeyecek kadar meraklandı ve Söderberg'e Laponların ne dediklerini sordu.
"Babanın balığa çıktığını söylüyorlar. Bu akşam dönüp dönmeyeceğinden haberleri yok. Hava açılırsa gidip arayacaklar."
Söderberg sözünü bitirir bitirmez gene Laponlara döndü ve konuşmaya devam etti. John Asarson hakkında kıza daha fazla bilgi vermekten kaçındığı açıkça belli oluyordu. Sabah olmuş, hava düzelmişti. Laponların başı olan Ola Serkan'ın kendi de John Asarson'u arayacağını vaat etmişti. Ama işi çok ağırdan alıyordu. Çadırın önüne çömelmiş, nasıl etmeli de kızının geldiğini babasına söylemeli diye düşünüyordu. Çünkü heyecanlandırmaya gelecek bir adam gibi görünmüyordu. Pek acayip biriydi. Çocuk gördü mü kaçardı. Çocuklarla karşılaşınca aklını kara düşüncelerin aldığını söylerdi. O da düşüne dursun. Çoban kız Asa da, hani bir gün önce gözlerini bir türlü kendisinden ayırmayan küçük Lapon delikanlısı vardı ya, Aslak. İşte onunla konuşuyordu. Okula gitmiş olan Aslak, İsveççeyi öğrenmişti. Asa'ya, Lapon kabilesi Samların yaşayışını anlatıyordu. Yeryüzünde onlardan daha tasasız hayat süren bir halk düşünülemezdi. Asa açık yüreklilikle, Laponların hayatının ona katlanılacak bir şey gibi gelmediğini söyledi. "Burada bir hafta kalsam dumandan boğulurdum," dedi.
"Öyle deme,"
diye cevap verdi Aslak.
"Bizim hakkımızda daha bir şey bilmiyorsun. Dur sana bir hikaye anlatayım da, aramızda kaldıkça bizden daha fazla hoşlanıldığını öğren."
Sonra da hikayesine başladı.
Kara ölüm denen bir hastalığın İsveç'i kasıp kavurduğu günlerdeydi.
Hastalığın Samların asıl ülkesine, yani şu üstünde bulunduğumuz topraklara kadar yayılıp yayılmadığını bilmiyorum. Ama Jentland'da öyle bir insan kırımı olmuştu ki, oranın göl kıyılarıyla ormanlarında yaşayan Sem halkından yalnız 15 yaşında bir oğlan, ırmaklı vadilerde oturan İsveçlilerden de yine 15 yaşlarında bir tek kız sağ kalmıştı. Oğlan da kız da hemen hemen bütün kış boyunca ıssız ülkeyi dört dönüp görecek bir insan yüzü aradılar. Sonunda bahara doğru birbirleriyle karşılaştılar. İsveçli kız güneyde belki kendi soyundan insanlara rastlayabileceğini umuyordu. Lapon delikanlısından kendine yoldaşlık etmesini rica etti.
"Seni istediğin yere götürürüm," cevabını verdi oğlan. "Ama kıştan önce olmaz. Şimdi bahar. Bu mevsimde benim rengeyiklerim hep batı dağlıklarına çıkar. Sen de bilirsin ki biz Sem halkı geyiklerimizin peşinden gitmek zorundayız."
İsveçli kız zengin bir ailenin çocuğuydu. Evde oturmaya, bir karyolada uyumaya ve masada yemek yemeye alışmıştı. Kuzey göllerinin yoksul halkını şimdiye kadar hep hor görmüştü. Ama ölülerden başka kimsenin kalmadığı evine, çiftliğine dönmekten korkuyordu.
"Öyleyse izin ver, ben de seninle kuzey dağlarına geleyim," dedi Lapon'a.
Delikanlı seve seve kabul etti. Böylece kız, rengeyiklerinin uzun yolculuğuna katıldı. Sürü yüksek dağlardaki güzel otlaklara bir an önce varmak için her Allah'ın günü durmadan ilerliyordu. Çadır kurmaya bile vakit yoktu. Yeğiklerin otlamak üzere durdukları zamanlar karın üstüne kıvrılıp uyumak gerekiyordu. Hayvanlar tüyleri arasında oynaşan güney rüzgarını hissediyor ve onun çok geçmeden yamaçlardaki karı süpürüp atacağını biliyorlardı. Genç kızla delikanlı, eriyen karın ve yarılan buzların arasında geyiklerin arkasından koşup durdular. Sonra daha yükseklere çıktılar. Ancak çam ağaçlarının yerini bodur kayınlara bıraktığı dağlıklara tırmandıktan sonra durdular. Orada konaklayıp birkaç hafta doruklardaki karın erimesini beklediler. Genç kız sık sık durumundan yakınıyordu. Ama yanında kimsecikler olmadığı için tek başına kalmaktan korkuyor, çaresiz rengeyikleriyle Lapon'un peşinden gidiyordu. Yüksek yaylalara varınca delikanlı kıza bir çaya doğru yavaşça alçalan, küçük ve yeşil bir sırtın yamacında bir çadır kurdu. Akşam olunca kement atıp yakaladığı dişi geyikleri sağıyor ve İsveçli'ye içecek süt veriyordu. Ailesinin geçen yaz yapıp sakladığı rengeyi kavurmasıyla peynirinden de buldu. Genç kız halinden yakına dursun, kuzey dağlarının çocuğu buna gülüp geçmekle yetiniyor, arkadaşına elinden geldiği kadar iyi davranıyordu. Yavaş yavaş kız geyik sağarken oğlana yardım etmeye, bakracın altına ateş yakmaya, su taşımaya ve peynir yapmaya alıştı. Çok geçmeden mutlu bir hayat sürmeye başladılar. Havalar güzelleşmişti. Yiyecek sıkıntıları yoktu. Birlikte kuşlara tuzak kuruyorlar. Çağlayanlarda alabalık avlıyor. Bataklıklardan sarı böğürtlen topluyorlardı. Yaz sonunda gene geyikleri yanlarına katıp kayınların yerlerini çamlara bıraktığı sınıra kadar indiler. Bir süre orada konakladılar. Rengeyiklerinden bir kısmını kesme zamanı gelmişti. Kar yağıp da göller donunca daha doğuya, sık çam ormanlarına indiler. Delikanlı kıza kış işlerinin nasıl yapılacağını gösterdi. Ona rengeyinin derisini tabaklamayı, sinirlerinden iplik bükmeyi, bunlarla elbise ve ayakkabı dikmeyi, gene rengeyi boynuzundan tarak ve başka eşyalar yapmayı, kayakla kaymayı, rengeyi koşulu, Lapon kızağına binmeyi öğretti. Kara kış bastırıp da gün dönünce oğlan kıza soydaşlarını bulmak için kendisiyle güneye gidebileceğini haber verdi. Genç kız gözlerini açıp ona baktı. "Beni niçin başından savıyorsun?" dedi. "Hayvanlarınla baş başa kalmaya acelen var gibi." "Asıl ben senin soydaşlarını bulmakta acelen olduğunu sanıyordum," diye cevap verdi oğlan. "Tam bir yıla yakın göçebe hayatı sürdüm," dedi kız. "Bu kadar zaman dağlarda, ormanlarda başına buyruk gezip dolaşarak yaşadıktan sonra nasıl soydaşlarımın arasına döner de o daptaracık, kapalı evlerde oturabilirim? Beni kovma, bırak yanında kalayım. Sizin yaşayışınız bizimkinden daha iyi." Kız ömrünce vadileri bir kere olsun özlemeden Lapon'la birlikte kaldı. "İşte böyle Asa," diye sözünü bağladı genç Lapon. "Sen de çok değil. Bir ay bizimle otursan bir daha geri dönmezsin." Aslak sustu. Çocuğun babası çubuğunu ağzından çekip ayağa kalktı. Ola pek iyi anlamasa bile İsveççeyi biliyordu. Oğlunun söylediklerini anlamıştı. Artık John Asarson'a kızının geldiğini haber verirken nasıl davranacağını çok iyi biliyordu. Ola Serka Gölü'ne doğru indi. Elinde oltası, bir taşın üzerinde oturmuş bir adama rastlayıncaya kadar kıyıyı takip etti. Adamın saçları ağarmış, arkası kamburlaşmıştı. Bakışları yorgundu. Lapon ona selam vererek, "Oltanı bütün gece elden bırakmadığına göre balık bugün iyi galiba John," dedi. John Asarson irkildi ve başını kaldırdı. Hiç balık tutmamıştı. Oltanın ucunda yem bile yoktu. İpi aceleyle sudan çekti, oltaya yem taktı. Lapon onun yanına çimene oturdu. "Sana bir şey danışacaktım," diye söze başladı oğla. "Geçen yıl kızım ölmüştü, bilirsin. Onun hep eksikliğini duyduk." "Biliyorum," dedi ve sustu balıkçı. Yüzünden kara bir bulut geçti. Ölmüş bir çocuktan laf açılmasına tahammülü yoktu. Susması bundandı. Yoksa Laponca'yı çok iyi konuşurdu. "Ama insan bütün hayatını kederle, yasla geçiremez ya," diye devam etti oğla. "Ben de küçük bir kızı evlatlık almaya niyetlendim. Sen ne dersin?" John baştan savarcasına, "Kendi bileceğin iş," dedi. "İzin verirsen sana bu küçük kız hakkında bildiklerimi söyleyeyim John," dedi. Sonra balıkçıya, babalarını aramak için Manberg'e gelen biri kız biri oğlan iki çocuğu anlattı. Oğlan çocuğun bir kaza sonucu nasıl öldüğünü, ablasının ona nasıl büyük insanlara yaraşır muhteşem bir gömme töreni düzenlemeye çalıştığını sözlerine ekledi. Kızın nasıl müdürle konuşmaya gittiğini de söylemeyi unutmadı.
"Demek senin evlat edinmek istediğin kız bu," diye sordu balıkçı.
"Evet,"
cevabını verdi oğla.
"Onun hikayesini bize anlattıkları vakit hepimiz ağlamaktan kendimizi alamadık. Ve kardeşine bu kadar düşkün bir abla, kim bilir annesiyle babasına nasıl bağlıdır," diye düşündük. John Asarson hiçbir şey demedi. Ama kayıtsızlığıyla Lapon dostunu kırmak da istemiyordu. Bir iki saniye sonra,
"Bu kız herhalde sizinkilerdendir, değil mi?" diye sordu.
"Hayır," dedi Lapon. "Kız Sam'le değil."
"Öyleyse buraların, kuzeyin hayatına ayak uydurmuş bir göçmenin kızı olmalı."
"Hayır,"
dedi Ola.
"Güneyden pek uzaklardan gelmiş."
İçinin ferahladığı sesinden belliydi. Balıkçı sonunda
az da olsa konuyla ilgilenmiş gibiydi.
Bu durumda onu yanınıza almanız ihtiyatsızca bir şey olacak gibime gelir, dedi. İçinde büyümeyen biri kışın çadır hayatına dayanamaz.
Fakat bizim yanımızda sıcak bir aile ocağına kavuşacak yavrucağız, dedi Ola ısrarlı bir sesle.
Anne, baba, kardeş sevgisi tadacak. Tek başına bırakılmış olmak kışın soğuğundan da kötüdür. Öyle değil mi?
Balıkçı, İsveçli bir çocuğun Laponların yanına evlatlık girmesini pek de hoş karşılamışa benzemiyordu.
Ama az önce babasının Malmberg'de olduğunu söylemişti. Değil mi?
Diye itiraz etti. Lapon kesin bir ifadeyle,
ölmüş olmalı, dedi.
Emin misin Ola?
Lapon hor görür bir edayla,
elbette eminim, dedi.
Eğer babaları sağ olsaydı, bu kızcağızla kardeşi bütün memleketi tek başlarına dolaşmak ihtiyacını duyarlar mıydı? Eğer onlar için çalışan bir babaları olsaydı, bu yaşta iki çocuk, hayatlarını kendileri kazanmak zorunda kalırlar mıydı? Babası yaşasaydı, müdürle gidip konuşmak zavallı kızcağıza mı düşerdi? Eğer babası ölmemiş olsaydı, bütün Samlıların şimdi cesaretinden söz ettiği kız yapayalnız kalır mıydı? Kızcağız da babasının sağ olduğunu sanıyor. Ama ben mutlaka ölmüştür diyorum.
Adam yorgun gözlerini Ola'ya çevirdi.
Kızın adı ne?
Diye sordu. Lapon düşündü.
Doğrusu hatırlamıyorum. Kendisine sorayım. Yukarıda. Çadırımda.
Ne dedin? Çadırında mı?
Diye bağırdı John.
Nasıl olur Ola?
Belki de hayatta olan babasına danışmadan onu nasıl evine getirirsin? Bakalım adam buna izin verir miydi? Babası benim umurumda değil. Ölmemişse bile kızıyla ilgilenmiyor demektir. Birisi kızına sahip çıkıyor diye olsa olsa sevinmesi gerekir.
Balıkçı oltasını elinden bıraktı.
Lapon konuşmaya devam ediyordu. Babası varsa bile sanırım ne yerdi, ne yurdu, ne de tuttuğu iş belli olan kafasız herifin biridir. Böyle bir babanın çocuğa ne faydası olacak ki?
Balıkçı kıyıdaki yamaca tırmanmaya başlamıştı.
''Nereye gidiyorsun?''
diye sordu Lapon.
''Evlatlığını bir kere görmek istiyorum, Ola!''
''Pekala!'' dedi Lapon. ''Gel öyleyse. Göreceksin bak ne iyi bir kız bulmuşum.''
İsveçli hızlı hızlı yürüyordu. Ola gene konuşmaya başladı.
''Ha, adı aklıma geldi!''
dedi.
''Asa!''
John ağzını açmadı. Ama yürüyüşünü bir kat daha hızlandırdı. Ola Serka, sevincinden neredeyse gülüp oynamaya başlayacaktı. Kulübelerin göründüğü bir yere gelince,
''Kız Sam kabilesine kadar babasını aramaya gelmiş.''
diye bağladı sözünü.
''Bulursa bulur. Bulmazsa ben yanıma alacağım.''
İsveçli neredeyse koşmaya başlamıştı.
Kızının Laponlara evlatlık olacağını söylemekle onun gözünü korkutacağımı zaten biliyordum,
diye söylendi kendi kendine ihtiyar Ola. Bir gün önce asayı gölden geçirip Lapon obasına kadar getiren Kirunalı adam, akşam kayığında birbirine sokulmuş ve bir daha ayrılmayacakmışçasına el ele vermiş iki kişiyle dönüyordu. Bunlar John Assarson'la kızıydı. Her ikisi de değişmişe benziyordu. John Assarson'un kamburu düzelmiş, o yorgun hali kaybolmuştu. Gözleri sanki üzücü bir meseleyi sonunda çözmüş olmanın sevinciyle parlıyordu. Kas çobanı Asa'ya gelince, etrafını artık eskisi gibi, kendisini yaşından büyük gösteren, o uyanık ve koruyucu bakışlarla süzmüyordu. Onu bağrına basacak olan insan, babası, artık hep yanında olacaktı. Asa, yeniden çocuk olmanın tadını çıkarıyordu. 34. ayrımın sonu. Sayfa 357.